Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyorum.
Sevgili seyirciler merhaba. Almanya'yı biliyorsunuz medyaskop ekranlarında çok konuştuk seçimlerden önce. 26 Eylül'de bir seçim süreci olmuştu Almanya'da. Hem onu oradan takip etmiştik hem de buradan masa başından hem yayınlar yapmıştık hem de haber dosyalarımız vardı. Fakat şimdi fark ettik ki Almanya seçimlerinde aslında Almanya'da şu an olup biten oluyor. Yani burada bir trafik ışığı, trafik lambası koalisyonu zaten kurulacak diye hem konuklarımız hem de bizler de hani bu tarz yorumlar yapıyorduk ama şimdi koalisyon kuruldu. Ana hatlarıyla da her şey belli oldu. Baktık konuşmuyoruz. Bugün bir konuşalım istedik. Almanya'da neler oluyor? O yüzden gazeteci Ayşegül Karakülhancı'ya bağlandık. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Merhabalar.
Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi biz herhalde kendi derdimize düştük diye unuttuk biraz Almanya'yı ama Almanya'da herhalde karışık günler içerisinde belli oldu sanırım hükümetin programı yani sosyal demokratlar, yeşiller ve liberallerin, hür demokratların oluşturduğu bir koalisyon hükümeti. Nedir son durum diye hemen size bırakayım sözü.
Öncelikle şöyle söyleyeyim, Almanya unutmadınız aslında koalisyon görüşmeleri yapılırken çok basına bir şey sızmadı. Çok gizli yürüttüler, çok sık görüşmeler yapıldı ama hiç dışarıdan, içeriden bilgi gelmediği için biz de bekledik yani. Hmm. Hem Almanya'daki gazeteciler hem Türkiye'deki gazeteciler beklemek durumunda kaldı. İşte son 1-2 gün kala artık sözleşme kesinleştikten sonra İlk Bild gazetesinin aldığı bilgiler oluştu. Bild gazetesi paylaştı kimi bakanlıklarla ilgili bilgileri falan. Böylelikle tekrar Almanya dünya, özellikle Türkiye gündemine ve dünya gündemine girdi diyelim. Ne oldu? Şimdi partilerin renklerinden dolayı trafik lambası diye adlandırılan koalisyon belli bir uzlaşmaya vardı. Bir koalisyon sözleşmesi hazırlandı. Öncelikle bu sözleşmenin 22 çalışma grubu oluşturulmuştu. 300'den fazla yeni seçilen bu partilerden milletvekillerinin katıldığı ve 22 çalışma grubunun oluşturulduğu bir sözleşme hazırlandı. Almanya'nın bu koalisyon sözleşmeleri biraz farklı işliyor tabii. Almanya'da 4 yıllık programda bütün detaylar bu sözleşme içerisinde belirtiliyor. Hani en ufak bir kira artışı gibi bir konudan tutalım. İşte çok büyük bir mevzu olan işte iklim politikaları ya da ekonomi politikaları hepsi detaylı bir şekilde bu koalisyon sözleşmesinde yer alıyor, uzun uzun anlatılıyor ve bu koalisyon sözleşmesi bundan sonra partiler, üç parti anlaştıktan sonra basına tanıtıldıktan sonra iki perşembe günü, çarşamba günü pardon yapıldı basına tanıtımı, basın toplantısıyla üç parti lideri ve diğer partilerin eş başkanları katıldı. Ve şimdi bu sözleşme 4 ve 5 Aralık tarihleri arasında Almanya'nın federal meclisinde bütün milletvekillerine sunulacak. Üç parti dışında işte mecliste Sol Parti ve Hristiyan Birlik Partileri var. Union dediğimiz işte hem Merkel'in partisi hem de Baviera'daki kardeş parti. Bu sözleşme üzerinde bir mutabakat sağlandıktan sonra ki büyük ihtimalle sağlanacak. Meclis oy çoğunluğunu aldıktan sonra Olaf Scholz'un yani şu anda hala Maliye Bakanlığı'nda görevini yürüten Sosyal Demokrat Parti'den ve aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı olan ve seçimleri birincilikle göğüsleyen aday Olaf Scholz'un başbakanlığı onaylanacak daha sonra mecliste. Ve başbakanlığı da onaylandıktan sonra artık yeni hükümet eski hükümetten devralacak. Yani plan aslında önceden de söylemişlerdi Noel'den önce. Hükümeti kurmaktı ve sanırım şu anda bu plan çok büyük bir aksilik çıkmadı ya da çok büyük bir anlaşmazlık çıkmadığı sürece yürürlüğe girecek. Şimdi hızlıca eğer isterseniz şeyden bahsedelim. Bu sözleşme neleri kapsıyor? Önce ondan bahsedelim.
Lütfen. Evet.
Çünkü şu anda bütün dünyada olduğu gibi işte Almanya'nın da birinci özellikle Batı Avrupa'da koronadan dolayı, salgından dolayı yine bir yükseliş var. Salgın hala endişe yaratan bir boyutta. O yüzden bu koalisyon sözleşmesinin aslında en önemli maddelerinden biri de bu salgınla mücadele ve salgınla mücadelede ortaya çıkan sorunların tespit edilen sorunların giderilmesi. Bunlar neydi? İşte maddi kaynak yaratmadan tutalım işte serbest çalışanlara, hani bu koalisyon sözleşmesine mesela sanatçılar pandemiden en çok etkilenen kesimdi. Onlar da yer aldı. İşte tekrar böyle bir durumda gerçekleşirse, yine böyle salgın yükselirse serbest çalışan insanlara nasıl yardım yapılabilir? Bunlar yer aldı. Bakım evleriyle ilgili konular yer aldı. Sağlık personellerinin eksikliği ve onların maddi sorunları yer aldı. Bayağı ciddi bir salgınla ilgili önümüzdeki süreçte mücadele kapsamında neler yapılacağı bu sözleşmenin önemli bir kısmını oluşturdu. Üç parti bu konuda mutabakat sağladılar. Buralardan hangi aşamalarda yardımlar yapılacak, onlar yer aldı. Tabii bu sözleşme bahsettiğim şey çok 300 sayfalık bir şeyden bahsediyorum. Çok hızlıca geçeceğim şimdi içeriğinde neler olduğunu. Tabii ki de işte Almanya'nın kendi ekonomik yatırımları, politikaları yer aldı. Bunun dışında Almanya'nın çok ciddi bir sorunu olan konut sorunu, normal insanın hayatına, gündelik insanın gündelik hayata yansıyacak şeyler arasında geçen şeyleri de aktarıyorum ben, konuları da. Bu sorunu, bunun için yeni ilk defa bir bakanlık kuruldu. Konut ve Barınma Bakanlığı ve bu Konut ve Barınma Bakanlığı da SPD'de, yani Sosyal Demokratlar'da kaldı. Ve şöyle düşünülüyor sanırım, Sosyal Demokratların oldukça sol kanadından gelen bir isim var. O isim düşünülüyor. Gençlik, eskiden de gençlik fraksiyonunun da liderliğini yapmış bir isim düşünülüyor Konut Bakanlığı'na. 400 bin konut yapmayı hedefliyorlar yılda ve 100 bininin de, bu 400 bin konuttan 100 bininin de sosyal konut dediğimiz, yani dar gelirli insanların oturabileceği, kirasının daha ödenebilir olacağı konutlar yapılması hedefleniyor. Bu önemliydi çünkü bu gerçekten can yakıcı bir sorundu Almanya'da, konut problemi. Zaman zaman biz de dile getiriyorduk yaptığımız röportajlarda, soruyorduk bu sorun nasıl çözülecek. Onun dışında iyi gelişmeler anlatalım öncelikle. İşte kira artışı. Kira artışı 3 yıl daha ertelendi. Almanya'da kira artışı da devlet tarafından kontrol ediliyor. Baskı vardı kiraların artmasıyla ilgili. Bu kontrol yeşillerin belki baskısıyla, aslında SPD de karşı çıkıyordu. Biz biraz Hür Demokratlar, liberaller bu konuda baskı yaparlar diye düşünüyorduk. Demek ki baskı yapmamışlar ya da anlaşmışlar. Konut kiralarının yükselmesine, en azından 3 yıl boyunca zam yapılmamasına, %11'in üstünde zam yapılmaması kararı verildi. %15 bekleniyordu çünkü. Bu önemli bir gelişmeydi. Enerji çok ciddi bir şekilde yer alıyor sözleşmede. Enerji politikaları, öko enerjiye geçme, yani daha çevreci bir enerjiye geçme, yeni yapılacak olan konutlarda ve yeniden tekrar restorasyon yapılacaksa eğer, buralarda yeşiller daha dönüştürülebilir enerjinin kullanılmasını talep ediyorlar. Ne bunlar? İşte yeni yapılacak konutlara belki işte güneş panellerinin koyulması vesaire gibi önlemler alınmasını istiyorlar. Tabii bunlar konut yapan insanlar, yani bu alanda yatırım yapanlar için biraz ek masraf olacak. Ama sonuçta bu uzun vadede enerji tasarrufu için de, ülke enerjisinin tasarrufu için önemli adımlar olarak görülüyor. İlk etapta bir para kaybı olacak ama sonra o para enerji harcamalarından azalacağı için, hani sanırım üç parti bu konuda anlaştılar. Liberaller de bu konuda baskı yapmadılar. Bakanlıkların dağılımından önce bu, oraya geçecektim ama şunu da söyleyeyim. Sözleşmenin içerisinde dış politika ciddi bir yer alıyor ama dış politika beklenilen sert, yani yeşillerde kaldı çünkü Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın Annalena Baerbock, yani yeşillerin başbakan adayı, aynı zamanda eş başkanı çok istiyordu. Biliyorduk önceden de Dışişleri Bakanı olmak istediğini. Hatta işte Cem Özdemir'in de Dışişleri Bakanlığı konuşuluyordu. Cem Özdemir mi, Berbok mu, nasıl olur? Sonra Cem Özdemir'in Trafik Bakanlığı, yani pardon, Ulaştırma Bakanlığı için düşünüldüğü söylendi. Bu tür bilgiler geldi. Hatta Cem Özdemir'le konuştuğumuzda o da öyle olabilir dedi. Ama çok başka bir yerden bakanlık geldi Cem Özdemir'e. Dün akşama kadar da net değildi bakanlığı alıp almayacağı. Bunu da şimdi birazdan tekrar konuşuruz, evet. Dış politik döndüğümüzde, evet, yeşil oldu ve dış politika nasıl olacak. Şimdi bakanlıkların dağılımında ilginç olan yani çok uzun zaman önce 2017 seçimlerinden bu yana Hür Demokratların lideri Christian Lindner Maliye Bakanlığı'nı istiyordu. Bir önceki koalisyon görüşmelerinde de masayı o yüzden devirmişti Maliye, evet, Bakanlığı olmadığı için. Nihayet hayali gerçek oldu. Artık liberaller Maliye Bakanı, bu iyi mi kötü mü tabii halk için bilemiyoruz. Ama liberaller bu duruma çok sevindiler. Dijitalleşme çok önemli bir konuydu. İnanmayacaksınız ama gerçekten Almanya'da bazen internet Türkiye'den daha kötü olabiliyor. Hiçbir yerde çekmeyebiliyor.
Ah yapmayın, yapmayın. Buradan kötüsü mü varmış diye soruyorum demek ki.
Dijitalleşme daha Almanya gerçekten biraz geriden gelen bir ülke. Hem sadece gerçekten bu koalisyon sözleşmesine yer aldı, yani hani tren hatlarında internetin daha iyi çekmesi konusu cümle olarak geçti yani. O yüzden bu detayı veriyorum. Bu kadar kötüydü durum yani, vahimdi. Ayrıca işte tren yollarının dijitalleştirilmesi, işte yolculuğun daha kolay hale getirilmesi vesaire, bunlar da sözleşmede yer aldı. Dediğim gibi işte her detayı o sözleşmede hayata dair, taleplere dair birçok detay yer alıyor. Onlar kömürden çıkış mesela önemli bir konuydu yeşiller için. 2030 hedefini belirlemişti kömür santrallerinin kapatılması için yeşiller. En geç 2038 denirdi. 2038, yani 8 yıl daha yeşiller burada biraz ödün verdiler. Ama 2038'e kadar kömür santralleri kapatılacak. Nükleer santrallerden, nükleer enerjiden çıkış da kesinleşti Almanya açısından. Bu sözleşmede o da yer aldı. Tamamen yenilenebilir, tekrar kullanılabilir enerjiye dönüyorlar. Tabii bu benzin ve dizel akaryakıtının daha pahalı olması anlamına geliyor. Elektrikli araçlara geçilene kadar Almanya'da akaryakıt biraz pahalı seyredecek. Şu anda bile normal Almanya standartının üzerinde benzin fiyatları. Sanırım bu bir süre Almanya'nın en azından halk açısından o konular belli bir raya oturana kadar sorun olacak benzin fiyatları. Bu var. Şimdi hızlıca hemen bilmiyorum vakit sınırımız nedir.
Şöyle yapalım isterseniz, ben hemen bir şeyi sorayım. Onunla hani bir sanıyorum bir 10 dakikaya yakın vaktimiz var. Belki o kadar bile olmayabilir ama hem şimdi Cem Özdemir'i konuştuk, yani daha önce de çok sık konuşmuştuk. Hani biz burada en azından Türkiye'de hani olabilir mi acaba Cem Özdemir Dışişleri Bakanı veya işte Dışişleri Bakanlığı koltuğuna acaba Yeşillerden biri oturduğu zaman Türkiye ile olan ilişkiler nasıl seyredecek diye en azından sizinle de konuşmuştuk. Başka kişiler de sanıyorum bu ekranlarda yorumlar yapıldılar. Hem yani açıklanan artık mutabakat metni mi diyeyim, artık metin mi diyeyim, oradaki Türkiye vurgusunu sorayım. Hem de Yeşillerin dış politikada Türkiye'ye yönelik atacağı adımlar nedir diye böyle bir soru sorayım ve size bırakayım sözü. Artık siz nasıl değerlendirseniz onu.
Şimdi Yeşillerin yani Dışişleri Bakanlığı'nı almasında beklentiler vardı Türkiye'den, ama şimdi biz de biliyoruz ki Almanya politikasını takip edenler, Almanya'nın dış politikasının aslında hükümetlerden biraz daha farklı işlediğini biliyoruz. Hani devlet politikası var Almanya'nın ve bu devlet politikası çok yerleşmiş bir politikadır dış işleri politikasında ve kolay kolay hükümetlere göre değişmez. Biz çok büyük bir değişiklik beklemiyorduk bu konuyu takip eden kişiler olarak ve nitekim de öyle oldu. Cem Özdemir'in de zaten Dışişleri Bakanı olma ihtimalinin olmamasının olma ihtimalinin düşük olmasının sebepleri arasında yine bu mevzu vardı. Hani o yaptığı son yıllarda Türkiye'ye karşı yaptığı çıkışlardan sert tonundan Dışişleri Bakanı olmayacağını beklenti öyle olsa da az çok tahmin ediyorduk. Türkiye bölümündeki yazılanlar kısaca şöyle, aslında Türkiye'deki gelişmeler endişe verici olduğunu söylüyorlar. Dış politikadaki bütün gerginliklerin farkındalar. Ama şuna vurgu yapıyorlar. Türkiye hem Avrupa Birliği'nin önemli bir komşusu, hem NATO ortağı, hem Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler nedeniyle iki ülke arasında çok önemli bir yakınlık, özel bir yakınlık var. Alman toplumunun bir parçası Türkler bir anlamda ve dolayısıyla Türkiye. Bu nedenle de Türkiye'ye karşı daha dikkatli, daha özenli bir politika yürüteceklerini biz anlıyoruz. Aslında şu anda Sosyal Demokrat Parti'nin yürüttüğü politikadan farklı bir politika yürütülmeyeceğini görüyoruz burada. Ve her ne kadar Yeşiller olsa da Dışişleri Bakanlığı koltuğunda. AB ile ilgili yeni bir fasıl açmayacaklarını ama var olan fasılları da kapatmayacaklarını vurguluyorlar. NATO ortaklığına vurgu yapıyorlar. Daha çok sivil toplum örgütleri ve öğrenci, gençlik, değişim programları üzerinden Avrupa Birliği ve Almanya arasındaki ilişkileri de geliştirmeyi düşündüklerini vurguladılar. İki paragraf geçti Türkiye bu sözleşme metninde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarındaki anlaşmazlık, işte AK Parti hükümetinin uyguladığı rejim, politikalar her ne kadar karşı dursa da Almanya ve Yeşiller bu konularda, ama bir taraftan da karşılıklı çıkarlara vurgu yaptılar. Almanya'nın çıkarını ve Avrupa Birliği'nin çıkarını önemsedikleri için iki ülke arasındaki ilişkileri bu çıkar doğrultusunda dikkat edeceklerini söylediler. Yani Yeşiller ne de yapabilir? Biraz daha farklı eleştiriler yönetebilirler. Zaman zaman üst tondan belki kimi Heiko Maas'tan bir tık daha fazla sert cümleler duyabiliriz. Var olan hükümete karşı, AK Parti hükümetine karşı, ama temelde bir değişiklik beklenmiyordu. Bir sertleşme beklenmiyordu ve bu sertleşme de olmayacak. Çünkü zaten hür liberaller de, Hür Demokrat Parti de buna karşı, Sosyal Demokrat Parti de buna karşı. O yüzden Almanya'nın Türkiye politikası şu andakinden çok da farklı olmayacak. Rusya politikasında düşmancı bir tutum izlemeyecekler. Rusya'ya karşı da ılımlı bir dil kullanıldı. Rusya ile Almanya'nın çıkarlarının birlikte örtüştüğü yerlerin çok olduğu dile getirildi. Aslında Yeşiller hükümet kurulmadan, yani bu sözleşme yapılmadan önce, seçimlerden önce Rusya'yı çok eleştiriyorlardı. Özellikle bu Belarus seçimlerinden sonra bayağı sert cümleler söylüyorlardı, ama anlaşılan o ki koalisyon sözleşmesi yapılırken bu söylemler unutulmuş ve Rusya'yla daha yakın ve daha farklı bir diyalog, daha pozitif bir diyalog kurmayı planlamışlar. Ve tabii ki Doğu Ukrayna sorununun barışçıl bir yolla çözülmesine vurgu yapmışlar. Önümüzdeki dönemlerde Alman-Rus ilişkilerinde biraz daha belki hareketlilik gözlemleyebiliriz. Bu konuyla ilgili Çin tabii ciddi bir dışişleri politikasına yer tuttu. Çin'e karşı daha sert bir ifade söz konusuydu yazılan sözleşmede. Ama daha çok Avrupa Birliği politikalarına vurgu yapıldı. Almanya'nın çıkarı Avrupa Birliği'nin çıkarı. Avrupa Birliği'nin çıkarı Almanya'nın çıkarı. Özel olarak bir Alman dış politikası üzerinde durulmadı da Almanya ve Avrupa Birliği dış politikası böyle birlikte gitti. Aslında bu da biraz Fransa'ya da gönderme belki. Önümüzdeki günlerde Mayıs'ta Fransa seçimleri var, biliyorsunuz.
Evet.
Macron'la Merkel arasındaki yarış malum. Şimdi Merkel yok. İşte bu konuyu da burada biraz böyle bir göz kırptılar. Avrupa Birliği hala bizim demek istiyor belki Almanlar biraz da.
Daha ondan çok konuşacağız zaman... demek ki buraları diyeyim yani. Evet. Son cümlelerinizi alayım isterseniz. Sanki sanırım süremizin de vaktini dolduruyoruz gibi. Hani sonlara geliyoruz gibi. Ne söylemek istersiniz en son?
Yani şimdi biraz daha bekleyip görmemiz lazım. Göçmen politikaları ile ilgili çok onu da konuşmamız lazım. Ayrıca şimdi vakit yok. Göçmen politikası ile ilgili çok yeni gelişmeler var. Bir gün yine onu da konuşalım. Lütfen. Daha detaylandıralım. Göçmen politikası ile ilgili çünkü Hristiyan Birlik Partisi ile koalisyon arasında şu andan da hemen bugünden tartışma başladı o sözleşmede var olan cümlelerle ilgili. Ama maalesef Cem Özdemir dışında bir tane bile göçmen bakan yok.
Yok.
Ve müsteşarlıklarda ne kadar olacak bilmiyoruz. O konu şimdi biz şey yapalım burada hani parantez içinde söylemiş olalım. Evet, bir gün açarız tekrar.
Tabii ki.
Onu belirtelim ve Yeşiller'de biraz da hızlıca şunu söyleyeyim. Cem Özdemir neden çok da son dakika belli oldu? Bizim öngörüsüzlüğümüz değil o. Yeşiller'in içinde bir tartışma vardı. Yeşiller'in sol kanadı ve real kanadı, real o deniliyor ona. Real kanadı arasında bir çatışma vardı. O bakan nereden çıkacak yani sol kanattan mı real o kanattan mı Cem Özdemir'in de bulunduğu. Son dakikaya kadar kıran kırana bir mücadele edildi orada anladığımız kadarıyla. Ve Cem Özdemir Tarım Bakanlığı sürpriziyle karşımıza çıktı. Yine de Cem Özdemir'e düşünülen bir bakanlık değildi onu söyleyelim yani. Sürpriz olduğu tartışmalardan sonra. Önümüzdeki günlerde bu hem... Aralık ayında meclisteki konuşmalar hem sözleşmenin göçmenleri ilgilendiren kısımlarını hem de bu Olaf Scholz şu ana kadar hiç konuşmadı. Umarız konuşur bir şeyler söyler. Evet. Olaf Scholz'un ne düşündüğünü ve politikasının ne olacağını öğrenmiş olursak daha rahat fikir yürütebiliriz. Şu anda biz var olan sözleşmeden 20 dakikada söyleyebileceklerimizi söyledik.
Çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi yine. İlerleyen günlerde de tekrar bahsettiğiniz konular üzerinden görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler katıldığınız için.
Rica ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
Teşekkürler. Seyirciler size de bizi izlediğiniz için teşekkürler.
Sizi Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çelenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.